İkinci ayrım. Giriş. Duvarların arkasından gelen boğuk inlemeyi duyunca gözlerim dört açıldı. Sıkış tıkış yerleştirilen şifonyer, masalar, sandalyeler ve aralarında komodin bulunan iki yatak odaları küçük birer kabine çevirmişti. Yerden kazanmak için yataklar tamamen duvara bitiştirilmişti. Uyurken kulağım duvar kağıdının bir parçası gibiydi. Doğmamış dediğimiz iki yeni çocuk bitişikteki odadaydılar. Kukla gibiydiler. Onlara doğmamış ismini takmıştık. Çünkü yetimhanede yaşamak yeniden doğmak gibi bir şeydi. Ancak bu bir zindanda yaşamaya benzetilebilirdi. Dün buraya getirildiler ve ilk gecelerini Lakewood evinde geçirdiler. Oysa Crystal, Kelebek, oda arkadaşım Raven ve ben bu yetimhaneye Cehennem Evi adını takmıştık. Buralarda eyaletin gözetimindeki yeni çocuklarla, yani bizlerle ilgili haberler taze ekmeğe sürülen reçelden daha çabuk yayılırdı. Doğmamışlarla ilgili bir şey öğrenmeye gelince herkes dikkatli bir öğrenci kesilirdi. Şayet gizlice bir şey duyarsan kendini karşı koyulmaz bir şekilde dedikodu yapmak zorunda hissedersin. Eve gelen her yeni çocukla uğraşmayı alışkanlık haline getiren Potts Phillips'e göre bu doğmamışların babaları yoktu. Birileri onları bulana dek ölmüş anneleriyle günlerce yalnız kalmışlardı. Peki bunun nesi farklı diye düşündüm. Biz yıllardır buradaydık ve hemen hemen kimse bizi fark etmemiş ya da önemsememişti. Aslında bu tam anlamıyla da doğru değil. Biz birbirimizi önemsiyorduk. Çocukların hepsi iyi geçinemiyorlardı ama ben burada gerçek arkadaşlar, kardeşlerim, Raven, Crystal ve çok hassas olduğu için kelebek dediğimiz Janet'ı bulduğum için şanslıydım. Hepimiz bir iki hafta arayla gelmiştik eve ve kısa zamanda arkadaş olmuştuk. Ağlamaklı olduğumuzda veya umutlarımızı yitirdiğimizde ya da paylaşmak istediğimiz mutlu haberlerimiz olduğunda birbirimize güvenebilirdik. Bu her şeyden önemliydi. Yatakta yeni gelen yetimlerin böyle şanslı olup olmayacağını düşünürken kalkma saatinin geldiğini fark ettim. Bıktıran gülümsemesiyle bana Batman'deki Joker'i hatırlatan yetim annemiz Louise Tui 10 dakika içinde kapılara vurmak için gelecekti. Eğer kalkmamış ya da zamanında hazırlanmamışsak, kocası Gordon balyoz gibi botlarıyla ahşap zeminde kalkıp inerek Louise'in peşinden odalara doğru yaklaşacaktır. Hala yataktaysak battaniyemizi söküp alabilir, kocaman gözlerini, kıvrılmış kalın dudaklarını ve dişlerini gösteren dev bir akbaba gibi öfkeyle bize bakabilir. Güneşten kararmış yüzü koyu kırmızı bir renge bürünecek, boynundaki kaslar ve damarlar neredeyse patlayacak lastiklere benzeyerek ''Burayı ne zannediyorsunuz? Otel falan mı? Kahvaltınızı yatakta mı bekliyorsunuz? İşimi bölerek buraya gelmek zorunda mıyım? Size 10 puanlık ceza!'' diye kükreyecektir. Adın yemek odasındaki mantar ilan tahtası büyük tahtaya asılacak, ceza 20 puan olunca 20'nin üstündeki her 5 puan için bir günlük oda hapsi alınacak. Odalara şöyle bir bakılınca oda hapsinin nasıl bir ceza olduğu daha kolay anlaşılabilir. Duvarlarımıza poster ya da resim hiçbir şey asamazdık. Sözüm ona bu duvar kağıdını korumak içindi. Ama duvar kağıdının zaten soyulmaya ve yuvarlanarak çöpe gitmeye hazır bir hali vardı. Radyo veya disk çalarlara izin yoktu. Çünkü duvarlar öylesine inceydi ki özellikle Gordon ve Louise olmak üzere kimseyi rahatsız etmeden müzik dinlemek olanaksızdı. Buraya bir teyp veya radyo ile getirilecek kadar şanslıysan onları alet odasına koymak zorundaydın ve sadece dinlenme zamanlarında almana izin vardı. Anlayacağınız, kendi eşyalarınız için imza atmak zorundaydınız. Odaların hepsinde iki pencere vardı. Dördümüz gibi oranın eskisi olanların odaları göl manzaralıydı. Perdelerimiz yoktu. Yalnızca solmuş storlar vardı. Onların da çoğu bozuktu. Kapalı tutabilmek için silindirlerine kalem sokmak zorundaydık. Bize bu storların bir zamanlar düğün çiçeği sarısı, duvar kağıdının da taze süt renginde olduğu ve üzerinde yeni açmış menekşeler kadar canlı halkaların bulunduğu söylenmişti. Şimdi ise duvarlar iki haftalık katı yumurtanın çürük gri renginde ve halkalar da birinin anı defterinin içinde sıkışmış, daha çok solmuş, kurumuş, ölmüş menekşe renginde. Louis, neden şanslı olduğumuzu görebilmemiz için anne babası ve büyük annesiyle büyük babası zamanlarında pansiyon olarak işletilen Lakewood evini anlatırdı. Dinlenme odasında herkesi teker teker kontrol eder, sonra sağa sola bakınır, gözleri yaşlarla buğulanmış bir şekilde yıpranmış meşe zemini, yorgun duvarları ve tavanda soyulan boyayı haz duyarak seyredip içini çekerdi. O günlerde çocuklar, burası New York'un kuzeyinde en fazla rağbet edilen turist eviydi. İki dağ arasına yuvalanmış, bir zamanlar kristal kadar berrak kaynak suyuyla beslenen bir gölü vardı. Küçük çocuklardan bazıları gülümserdi. Tüm bunlar kulağa hoş gelirdi. Şimdi ise göl acıydı ve yabani otlar bürümüştü. Altı yağlıydı ve bizlere yasaktı. Balık avlamaya da izin yoktu. Eski rıhtım köhne ve çürümüştü. Yanında neredeyse tamamen batmış iki sandal vardı. Eğer Gordon seni göle yarım metreden daha yakınken yakalarsa 25 puanlık ceza ve hemen bir günlük oda hapsi alırdın. İkinci kez bu kurala aykırı davranmanın cezası nedir kimse bilmezdi. Gordon bunu hayal gücümüze bırakırdı. Öyle bir durumda belki de bizi fıçıya kapatırdı. Bir söylentiye göre Louis ve Gordon'un evin arkasında eski turşu fıçıları varmış. Eğer çok kötü bir şey yaparsan seni bu fıçılardan birinin içine koyar, nefes alman için bir iki delik bırakarak fıçının üstünü kapatırlarmış. İki büklüm bir halde orada günlerce kalır, altına yapmak zorunda bırakılırmışsın. Cezan bittiğinde fıçı yana düşürülüp metrelerce yuvarlanır ve sonra titreyerek sersemlemiş bir şekilde içinden çıkarmışsın. Küçük doğmamışların çoğu bunu duyunca bile neredeyse altlarına işerlerdi. Gordon'un çenesi sarkmış bir şekilde odayı ve herhangi bir yaramazlığı yakalamak için çocukları didik didik eden kahverengi gözlerini ve koridor boyunca gürültüyle geldiğini görünce tir tir titrer nefeslerini tutarlardı. Gordon herhangi bir çocuğa ömür boyu kabus olabilirdi. Gordon ve Louis'in yetim anne ve babası olmaya uygun bulunmaları, Crystal'ın söylediğine göre yetim çocukların sosyal düzenin en alt kademesinde olduklarının yeterli bir kanıtıydı. Crystal böyle konuşurdu. Onu bir üniversite profesörü falan sanırdınız. Uykumu dağıtmak için gözlerimi ovuşturdum. Sonra ellerimi saçımın arasından geçirdim ve oturdum. Rav'ın sağ ayağı battaniyenin üzerinde, koyu renk uzun saçı yastığının üstüne yelpazeye benzer saçılmış, hala ölü gibi uyuyordu. Rav'ın aramızda en güzelimizdi. Yüzü bir modelinki kadar güzeldi ve herkes onun omuzlarına düşen abonoz renkli saçını kıskanırdı. Yapması gereken tek şey duş alıp saçını şampuanlamaktı. O zaman saçı sanki bir peri tanrıçası sihirli değneğiyle dokunmuş gibi parıldardı. ''Hey, uyuyan güzel!'' diye seslendim. Kıpırdamadı. ''Raven, kalkma zamanı geldi!'' diye şarkı söyledim. Vücudunda hiçbir kıpırtı, hatta bir seyirme bile yoktu. Uzanıp spor ayakkabılarımın içinden çoraplarımı çıkardım. Onları bir top gibi sarıp odanın karşı tarafına doğru fırlattım. Attığım top, Raven'ın güzel başının arkasında zıpladı. Bu onu uyandırdı. ''Ne?'' Döndü ve bana baktı. Zorla gülümseyerek sanki bir macun olan yastığına tekrar gömüldü. ''Geleceğini ve ne yapacağını bildiğin o kişiden önce kalk ve kendine çeki düzen ver Bayan Saint-Jean'' dedim. Ve temiz bir pantolon çıkarmak için kalkıp şifonyerin çekmecesini açtım. Trenlerin çalıştığı Lakewood evinin Summer Homes adlı pansiyon dergisinde adının bulunduğu New York'tan ilk turist kafilesi geldiği zamanlarda buradaki bir züccaciyeden kalma bu şifonyeri ortaklaşa kullanmak zorundaydık. Dün Louis bize, belki 400. kez, ''Büyük anne ve büyük babam işe bir çiftlikle başlamışlar, pek geçinememişler ve pansiyoner almaya başlamışlar.'' dedi. Böylece çok iyi tanınan bir turist evi kurmuşlar. Bunda da başarılı olmuşlar ama ekonomik şartlar değişince Gordon ve ben bütün bunları niye boşuna harcayalım diye düşündük. Neden hayırlı bir iş yapıp yetim anne ve babası olmayalım? Siz şanslı çocuklar da bundan faydalananlarsınız.
Biz şanslı çocuklar mı?
Hayırlı bir iş yapmak mı? Louis ve Gordon kendileri dışında kimseyi düşünürler mi? Eğer kadınlar başkan olabilselerdi, başkan olabilecek kadar zeki olan Crystal, Louis ve Gordon'un nasıl her çocuk için para aldığını, yaşları büyüdükçe bu paranın nasıl arttığını, nasıl vergiden muaf olduğunu söylerdi bize.
Bugün cumartesi. Cumartesileri niçin biraz daha uyuyamıyoruz? Diye inledi Raven.
Bir sonraki yöneticiler toplantısında bu konuyu gündeme getirirsin diye yapıştırdım cevabı. Halı fareleri her iki banyoyu da doldurmadan önce poponu kıpırdatsın iyi olur. Bizim katta banyoyu diğer altı yetimle paylaşmak zorundaydık. Sıcak suyu çok fazla kullandığımız konusunda Gordon sürekli nutuk atardı bize. 2 dakikalık soğuk duşun yaratıcısının o olduğundan artık emindik. Lakewood evinin kendi kuyusu vardı. Gordon bir gün kuyudaki suyun bitebileceği ve gölden kovalarla su taşımak zorunda kalacağımız ihtimaliyle bizi korkuturdu.
Nefret ediyorum,
diye söylendi Raven. Bir an için sanki beklenmedik bir şey söylemiş gibi baktım ona. Evet, ben de nefret ediyordum, diye düşündüm. Ama hiçbirimizin çevremizde didinip duran anne baba adaylarımız yoktu. Küçük bir bilgisayar canavarı olan Crystal, zamanının çoğunu evdeki tek başlanmış bilgisayarın başında geçirirdi. Özellikle yetim çocuklar hakkında bize bazen harika gerçekler sunardı. Her gün anne babasından ayrılıp mahkemelerce evlat edinilmesi serbest bırakılan 50 bin çocuğun bakımının genellikle eyalet tarafından idare ve finanse edildiğini iddia ediyordu. Hepsine iyi şanslar. Crystal'ın bize söylediğine göre yetim çocukların sayısı bütün Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun 33 katı bir hızla artıyordu. Belki bir gün bütün dünyayı ele geçiririz diye şaka yapardım ama kimse gülmezdi. Kilodumu giyip kot pantolonuma uzanırken birden Crystal odaya daldı. Yüzü kızarmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde pijamaları hala üstündeydi. Oysa o bir bayan dakikti. Ne? Yine aynısını yapıyor. Hatta daha da kötü. Şey gibi, taşlaşmış bir tahta. Raven'a baktım. Yataktan fırlayarak sabahlığını üzerine aldı. Hep beraber Crystal ve kelebeğin odasına gittik. Orada öylece duran kelebek dizlerini karnına doğru çekmiş, ellerini sıkı sıkı yumruk yapmış, gözlerini öylesine sımsıkı kapatmış ki göz kapakları sanki birbirine dikilmiş gibiydi. Dudakları kaskatı büzülmüştü, burun delikleri derin soluklarla titriyordu. Birbirimize baktık. Kelebek son zamanlarda böylesine şizofrenik kendinden geçmelere daha sık girer olmuştu. Sebebini anlamak için süper bir bilim adamı olmaya gerek yoktu. Yalnızdı, hassastı ve reddedilme korkusu vardı. Böyle kendinden geçme onun için kozaya girmek gibi bir şeydi. Çocuk psikoloğumuz Crystal böyle durumlarda kelebeğin rahme geri dönmeye çalıştığını söylerdi. Raven onun deli olduğunu düşünürdü. Ama ben anlardım. Bir şey söylemezdim ama bazen ben de geri dönmeyi isterdim. Kelebeğin kolunu salladım. Bütün vücudu sanki tek parça halinde donmuş gibi sallandı. Hadi kelebek, hepimiz buradayız, yeter artık. Ne olacağını biliyorsun. Gordon veya Louis buraya gelip seni görünce psikiyatr falan çağıracaklar ve sonunda bir tımarhaneye düşeceksin. Onu tekrar sarstım ama hiçbir tepki yoktu. Crystal yanıma geldi. Bir araya gelmemiz gerekiyor, dedi. Kapıya doğru baktım. Kapat Raven, dedim. Raven kapıyı kapattı ve üçümüz yatağın çevresini sardık. Ben ve Raven bir tarafa, Crystal da karşı tarafa geçti. Birbirimize baktık ve sonra sanki suya dalıyormuş gibi derin derin nefes alarak kafalarımız birbirine değene dek eğildik. Böyle birbirimize bağlandıktan sonra monoton melodimizi mırıldanmaya başladık. Bu bizim gizli ayinimizdi.
Biz kardeşiz ve hep kardeş kalacağız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Birimiz üzgünse hepimiz üzülürüz. Birimizin mutlu olması için hepimiz mutlu olmalıyız. Biz kardeşiz ve hep kardeş kalacağız.
Kelebeğin göz kapakları kımıldadı.
Biz kardeşiz diye devam etti Crystal. Ve bir kez daha bir araya geldik. Hep kardeş kalacağız.
Kelebeğin gözleri açıldı ve dudaklarını oynatarak monoton melodimize katıldı. Sonra durduk ve geri çekildik. Kelebek önce Raven'la bana, sonra da Crystal'a baktı.
Ne oldu?
Diye sordu.
Şimdi iyisin, diyerek teselli ettim onu. Giyinelim ve aşağıya kahvaltıya inelim. Açlıktan ölüyorum.
Bir araya gelme ve melodi mırıldanma fikri Crystal'dan çıkmıştı ve hepsi kelebek içindi. aslında dördümüzü bir araya getiren kelebekti. Burada kimse ondan daha korumasız değildi. Aynı odayı paylaştıkları için birinci koruyucusu Crystal'dı. Sonra daha büyük kızların onları kullanmasını engellemek için Raven ve ben geliyorduk. Crystal, Janet'la dalga geçenleri susturmak için keskin zekasını ve dilini kullanıyordu. Sonunda üçümüz de onu koruyucu kardeşler gibi sardık ve tabii ki bu yüzden birbirimize daha da yakınlaştık. Crystal, bize dört silahşörler gibi dört yetimşörler adını takmıştı. Her zaman hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyorduk. Şimdilik, belki de sonsuza dek sahip olduğumuz tek aile birbirimizdik. Crystal, ailesel monoton melodinin ayrılık ve yalnızlık hissimizi yeneceğini söylüyordu. Gerçekten bir öğretmen gibiydi. İnsanlar sürü halinde yaşayan hayvanlardır diye ders verirdi. Din ve meditasyon grupları grup ezberlerini tercih ederler. Başka seslerin de aynı şeyleri söylemesinde veya aynı sesleri çıkarmasında güven vardır. Dokunuş, samimiyet ve vaattir diye açıklardı. Hepsini anlamazdım ama doğru olduklarını biliyordum. Çünkü işe yarıyordu. Sabahleyin yine işe yaradı. Ama işe yaramayacağı günden korkuyordum.